Bugün Luka 4. bölümden devam edeceğim. Luka 4. bölüme uzun bir ara verdik tekrar. Biliyorsunuz Musa'nın birinci kitabı 12. bölüme kadar bitirdik. 12. bölümü bitirdik. Musa'nın ilk kitabını Tekvin ya da Yasa'nın yaratılış kitabının ilk 12 bölümünü bitirdik. 4. bölümündeyiz yine antlaşmadan Luka'yı seçmiştik. 4. bölümündeyiz. Ama ben bugün biliyorsunuz her zaman özet yapıyorum ama özet konusunda biraz atlamalarda bulunacağım. Çünkü size birazcık fırsat vermek istiyorum. Biliyorsunuz 4. bölümün son yaptığım konuşma, Luka 4. bölümden yaptığım son konuşma. Sami'cim eğer kutsal kitap varsa bir zahmet Yusuf'a da şey yapabilir misin? Çok teşekkür ederim. 4. bölümün 16. ayetinden 21. ayetine kadar olan parçayı ele almıştık. Luka 4. bölüm 16. ayetten 21. ayete kadar olan parçayı ele almıştım. Ve o parça içerisindeki ruhsal içeriği birlikte anlamaya çalıştık. Ve tabii ki bayağı genişti. Ben burada onu tekrar dile getirmek istemiyorum tabii ki ama sizden ricam bu 16'dan 21'e kadar olan kesimde aklınızda neler kaldı? Notlarınıza bir bakınız. Not almanın da ne kadar önemli olduğunu biliyorsunuz. Bir bakınız notlarınızda neler görüyorsunuz 16'dan 21'e kadar olan kesimde. Not alanlar zaten eminim ki bir şeyler söyleyecektir. Ama not almayanlar, ama en azından ben diyorum ki her konuşmada mutlaka kafanızda kalan bir düşünce vardır. Geçenlerde gittiğim toplantıda o kadar vaaz ettim. Geldi kardeş dedi ki bir şey beni çok etkiledi. Dedim o bile yeter. Rab için ne yaptığım önemli değil ama Rab ile birlikte ne yaptığım çok önemli. O söz bile yetti o kardeşe. Onu yani tek bir söz bile olsa hayatımıza alabileceğimiz o bile yetiyor bize. Hamdolsun. Biliyorsunuz bu parça içerisinde birazcık hatırlatayım size. Üç noktayı öne çıkarmıştım. Birinci olarak demiştim ki burada geçen kesim sadece burada yer alıyor olması. Yani Luka kesiminde yer alıyor. İsa'nın orada Yeşaya bölümünden okuduğu kesim. Sadece burada yer alıyor olması demiştim birinci olaraktan. İkinci olaraktan da buradaki olay ya Rabbimizin yapacağı hizmet ile ilgili olduğunu ifade etmiştim. Ve üçüncü olarak da burada sözlerini bitirdikten sonra dinlediğiniz bu yazı yerine gelmiştir dediğinde İsrail'in beklediği Mesih benim gerçeğini Rabbimiz açıklamış oluyordu. Bu üç noktayı söylemiştim. Başka neler söylemiştik? Şeyde mi? Luka 4'te mi? Bravo. Evet. 4. bölüm Luka 4 16. ayetten 21. ayete kadar. 16. ayetten 21. ayete kadar. Buyur Dilek. Güzel, çok güzel. Evet. Aha, eğilmek. Aha, evet. Yani Luka 4 ile ilgili değil mi? Ya. Tamam, çok güzel. Tabii, onu da tekrarladık. O da onun için ben karıştırdım onu da. Çok güzel. Çok güzel. Ama tapınma olayı da var tabii. Çünkü İsa'nın üç özelliğinden söz ettim. Hatırlayın, İsa'nın çok önemli üç özelliği vardı. Birincisi, sen söylediklerin doğru, başını bu söylediği için sinagoga, düzenli bir şekilde sinagoga katılıyor olması bizim de toplantılara düzenli bir şekilde gelmemiz gerektiğini söylemiştim. Toplantılara katılmak. İkincisi dua, düzenli bir şekilde dua ediyor olması. Üçüncüsü de öğretmek, değil mi? Rab öğrendiklerini içinde tutmadı ve onları ne yaptı? Herkese aktardı, öğretti. Bu üç nokta çok önemli ve dedim ki bu üç özellik her birimizin hayatında olması lazım. Toplantılara katılmak, dua etmek ve öğrendiklerimizi, kazanımlarımızı burada kardeşlerle birlikte paylaşmak. Onun için demiştim. Kardeşler, sizin pazar günü burada söyledikleriniz çok önemli. Kazanımlarınızı burada paylaşın, bizleri teşvik edin. Değil mi? Hatırlıyorsunuz. Çok güzel. Geliyor yavaş yavaş. Başka? Çok şey vardı da ama o özellikle Yeşaya'dan okuduğu kesim içerisinde çok güzel zenginlik vardı. Oraya girerseniz çıkamayız. Mümkün değil, değil mi? Evet. Yani oradaki okuduklarının evet. Evet. Çok güzel. Çok güzel. Özgürlükten söz etmiştim biliyor musun? Hani orada özgürlükten söz ediyordu. Tutsakların özgürlüğe kavuşmasından söz ediyordu. Değil mi? Ve demiştim ki ha. Evet. Çok güzel. Hamdolsun. Ve dedim ki bu özgürlük, tutsaklık, iyi hatırladın Hava, bu tutsaklık, bu özgürlük cezaevinden çıkmaktan çok daha öte bir özgürlük demiştim, değil mi? Cezaevinden kurtulmaktan çok daha öte bir özgürlük. Çünkü cezaevinden çıktığın zaman, özgürlüğe kavuştuğun zaman yine senin birçok noktalarda yanlışlar yapmanın mümkün olduğunu söylemiştim. Ama Rabbin verdiği özgürlük günahın getirdiği kölelikten, o günahın ortaya çıkardığı kölelikten bizi özgür kıldı. Özgür insanlarız dedik ama özgürlüğümüzü iyi yönde kullanmamız gerekiyor dedik, değil mi? Evet. Bir de altın yıldan söz ettik, hatırlıyor musunuz? Altın yıl. Lütuf yılı, evet. Makbul olan yıl. 50. yıl neydi? Toprak 6 yıl ekilecekti. Doğru mu? Ondan sonra 7. yıl toprak dinlenmeye bırakılacaktı. Amaç neydi? Dinlenmeye bırakıldığı zaman o yıl bütün toprak dinlendiği için verimi artacaktı. Değil mi? Ve yoksul olanlar o şeyde toprakta ekin toplandıktan sonra geride kalan o kısım, diyelim ufak tefek kalan ekinden kalan kısımlar o yoksullar tarafından toplanabilirdi. Ve bu özgürlük yılı 50. yıl olarak geçiyordu, özgürlük yılı. 7 defa geçmesi gerekiyordu. 7 defa geçtiğinde ne oluyor? 7 kere 7 49 50. yıl özgürlük yılı oluyordu. Bu özgürlük sadece birçok şeyden özgürlüktü bu. Birincisi tutsaklar, köleler özgür ediliyordu. Değil mi? Ondan sonra borcu olan, benim sana borcum varsa senin borcunu ben muaf ediyordum. Ki ekonomik açıdan ülke kendini toparlasın, insanlar kendini toparlasın, daha iyi duruma gelebilsinler diye. Ve hatta demiştim ki aslında Rabbimiz Özlem'in dediği gibi bunu kendisi gerçekleştirdi, hamdolsun. Net bir şekilde gerçekleştirdi. Ve son bir şey daha söylemiştim. Yeşaya'dan okumuş olduğu bu peygamberlik sözlerinin ikinci kısmını İsa okumamıştı. İkinci kısmını okumadı. O bölümü açarsanız Yeşaya'dan okuduğu o kesimi açıp bakarsanız o kesimin ikinci kısmını İsa bıraktı. İlk kısmını okudu ama ikinci kısmını okumadı. Neden okumadı? Evet, 61. Şimdi onun ikinci kısmına baktığınız zaman orada neden söz ediyor? Öç almaktan söz ediyor. Tanrımızın öç alacağı günü ilan etmek sözleriyle devam ettiğine göre demek ki öç gelecek olan yargı. Gelecek olan yargıdan söz ediyor. O yargı gerçekleşmediği için Rabbimiz tam yerinde bıraktı. Okumaya devam etmedi. Çünkü öndekiler gerçekleşti. Ama sonrakiler daha gerçekleşecek olan peygamberlik sözleriydi. Onun için İsa o okumayı orada bırakması gerektiğini söyledim değerli kardeşler. Onun için içinde yaşadığımız bu çağ ne çağı? İnayet çağı. Değil mi? İnayet çağı. Hala kurtuluş mümkün. Ama Rabbimiz geldiğinde inayet çağı ortadan kalkacak. Yargı başlayacak. Hüküm kürsüsü kurulacak. Onun için o çağı İsa'nın ikinci gelişiyle gerçekleşecek bir çağ olduğunu ifade ettim. Ve bu öcünü alma zamanı ikinci mezmurdan bir ayetle desteklemiştim. Bakarsanız 9. ayete, ikinci mezmur 9. ayet. Bu öç alma olayını şu şekilde söylüyordu. Demir çubukla kıracaksın onları, çömlek gibi parçalayacaksın diyor. Değil mi? Demir çubukları kıracaksın ve çömlek gibi onları diyor parçalayacaksın. Demek ki kral olarak göreve başlamadan önce Tanrı'yı tanımayanları, kurtuluş müjdesine sırtını çevirenleri Rab ne yapacak? Yargılayacak. Çok açık ve net bir şekilde bunu görüyoruz. İlk gelişi Rabbimizin tüm insanlığı, insanların kurtuluşu için Rabbimiz geldi. İlk gelişinin amacı, çarmıhta ölümünün amacı buydu. Ama ikinci gelişi dünyayı yargılamak için gelecek dedik. Ve bize düşen görevin de ne olduğunu söylemiştim son olaraktan. Madem bu böyle ise bize düşen de görev, Rab bize kurtuluş haberini bize emanet etti. Bizler de başkalarına giderek bu haberi duyurarak onların bu yargıdan kurtuluşlarını sağlamak. Ve dedim ki biz bunu yapıyor muyuz? Hangi oranda yapıyoruz? Kurtuluş haberini diğer canlara aktarma çabası, gayreti içerisinde miyiz diye söyledim. Rab bu sorumluluğu meleklere değil bizlere verdi. Her birimize. Hem eylemin sorumluluğu bu, hem de Bülent'in sorumluluğu. Hem Özlem'in sorumluluğu, hem Hatun'un sorumluluğu. Hem Hava'nın sorumluluğu, hem Hacı'nın sorumluluğu. Hem de Yusuf'un sorumluluğu. Hacı verdin mi o kadına davetiyeyi? İstemedi. Tamam ama en azından götürdün değil mi? O çok güzel. En azından götürdün. Her birimizin sorumluluğu dedik ve burada noktayı koyduk. Güzel. Geldik son parçaya. 22. ayetten 30. ayete kadar olan kesim. Ama kopukluk olmaması açısından 21'den itibaren okuyacağım sizlere. 21. ayetten 30. ayete kadar olan parça. Bülent okumak ister misin? Yorgun musun? O zaman ben mi okuyayım? Gel oku. Biraz cesaretin artsın diye sana veriyorum. Buyur.
Nereden?
21'den itibaren başlayacaksın kopukluk olmasın diye. 30'a kadar buraya kadar.
20'den.
21'den itibaren.
21'den 30'a kadar.
Evet.
İsa, dinlediğiniz bu yazı bugün yerine gelmiştir diye konuşmaya başladı. Herkes İsa'yı övüyor, ağzından çıkan lütufkar sözlere hayran kalıyordu. Yusuf'un oğlu değil mi bu? Diyorlardı. İsa onlara şöyle dedi. Kuşkusuz bana şu deyimi hatırlatacaksınız. Ey hekim, önce kendini iyileştir. Kefarnahum'da yaptıklarını duyduk. Aynısını burada kendi memleketinde de yap. Size doğrusunu söyleyeyim diye devam etti İsa. Hiçbir peygamber kendi memleketinde kabul görmez. Yine size gerçeği söyleyeyim. Gökyüzünün 3 yıl 6 ay kapalı kaldığı, bütün ülkede korkunç bir kıtlığın baş gösterdiği İlyas zamanında İsrail'de çok sayıda dul kadın vardı. İlyas bunlardan hiçbirine gönderilmedi. Yalnız Sayda bölgesinin Sarafat kentinde bulunan dul bir kadına gönderildi. Peygamber Elişa'nın zamanında İsrail'de çok sayıda cüzamlı vardı. Bunlardan hiçbiri iyileştirilmedi. Yalnız Suriyeli Naaman iyileştirildi. Havra'dakiler bu sözleri duyunca öfkeden kudurdular. Ayağa kalkıp İsa'yı kentin dışına kovdular. Onu uçurumdan aşağı atmak için kentin kurulduğu tepenin yamacına götürdüler. Ama İsa onların arasından geçerek oradan uzaklaştı.
Ya, teşekkür ederim. Evet. Yine geniş bir parça. Onun için 21. ayetten itibaren aldık. Şimdi 22. ayette görüldüğü gibi Rabbimizin ağzından çıkan o harika içeriği dolu sözler karşısında sinagogda bulunanlar ne oldu? Gerçekten büyük bir etki altında kaldı. Ve Rabbimizin o sarf ettiği sözlere hayran kaldı hepsi. Çünkü neden hayran kaldılar? Bir marangozun böylesine üstün özellikleri olabileceğine inanamadılar. Çünkü onların gözünde Meryem'in, Yusuf'un oğluydu İsa ve bir marangoz parçasıydı. Ve bir marangoz parçasından böylesine duyarlı, böylesine içeriği dolu sözlerin çıkabileceğine akıl erdiremedi bu insanlar. Ayrıca bunun yanı sıra Celile Gölü kıyısında bulunan Kefernahum'da Rabbimizin gerçekleştirmiş olduğu mucizeleri Nasıra'da da yapmasını istemişlerdi. Aynı mucizeleri Nasıra'da da yapmasını istemişlerdi ama Rabbimiz bunu açıkça reddetmişti sevgili kardeşler. 23. ayetteki sözlere bakarsanız bunu gerçekten onaylar nitelikte. 23. ayetteki sözler diyor ki ey hekim önce kendini iyileştir. Şimdi bu ifadeyi alın lütfen. Ey hekim önce sen kendini iyileştir dediğim zaman nasıl bir anlam taşıyor bu söz? Hah değil mi? Ya normalde baktığın zaman ey hekim önce sen kendini iyileştir dediğine göre yani sen başkalarının durumuna bakacağına sen önce bir kendine bak. Yani parmakla önündeki insanın gözündeki çapakla uğraşırken yüreğindeki kütüğe bak. Gözündeki kütüğe bak. Sen önce kendi durumuna bak anlamı taşıyor. Şimdi buradaki anlamı farklı ama biz bu söze baktığımız zaman ey hekim önce sen kendini iyileştir. Bu söylediklerimiz ortaya çıkıyor. Hemen ortaya çıkan açıklama bu. Bunda bir yanlışlık yok. Ama buradaki anlamı biraz farklı. Eleştiriyor. Değil mi? Çünkü neden bak sonraki sözleri okuyun. Sonraki sözler ne diyor? Kefernahum'da yaptıklarını duyduk. Aynısını burada kendi memleketinde yani Nasıra'da da yap. Yani o sözleri aslında bu sözler bir önceki sözleri ey hekim önce sen kendini iyileştir sözleri bu okuduğum son onun devamı bir önceki sözleri çok net bir şekilde aslında açıklıyor. Şimdi Matta 13. bölüm ile Markus 6. bölümlere baktığımız zaman aslında Rabbimizin kendi memleketi de olan Nasıra'da da mucizeler yaptığını biz okuyoruz. Eğer kutsal kitaba bakarsak Matta 13. bölüm, Markus 6. bölümde aslında kendi memleketinde de mucizeler yaptığını orada okuyabiliyoruz. Ama oradaki asıl temel sorun neydi? Mucizeler yapıp yapmamak değil. O Nasıra kentindeki kişilerin temel sorunu neydi sevgili kardeşler? İmansızlıkları. Yani onların imansızlığına vurgu yapmak olmuş olduğundan Matta 13. bölümde 58. ayetine bakınız. Onu çok güzel açıklıyor. Matta 13 ayet 58. Bir kardeş okuyabilir mi lütfen? Yani temel sorunun imansızlık olduğunu çok güzel açıklıyor ayet. Ne diyor hatun? Değil mi? İmansızlıkları yüzünden orada pek fazla mucize yapmadığı söylüyor. Altıncı bölüme baktığınız zaman orada da çok net bir şekilde ikinci ayetinde 6-2'de halkın imansızlığına şaştığını okuyoruz. Demek ki temel sorun mucize yapıp yapmamak değil, temel sorun onların imansızlığıydı. De sadece İsa orada birkaç kişinin hastalığını iyi etmişti. Sadece birkaç hastayı iyileştirmişti. Hepsi o kadar. Şimdi bakıyorsunuz her şey tıkırında gidiyor. Her şey akması gerektiği şekilde akıyor. Ama 21. ayetteki sözlere bakınız. Dinlediğiniz bu yazı bugün yerine gelmiştir. Sözleri söylendikten sonra ne oluyor? Şimdi bu 21. ayetteki sözlere kadar her şey tıkırında. İsa'ya övülüyor, İsa'ya hayran kalıyorlar. İsa'ya bir övgü belirtisi olaraktan o yapıyı sergiliyorlar bu insanlar. Ama bakıyorsunuz dinlediğiniz bu yazı bugün yerine gelmiştir sözlerini kullanır kullanmaz atmosfer hemen değişiyor. Ne oluyor? Olaylar ters yöne doğru kaymaya başlıyor. Hayranlık, övgü birdenbire karşıtçılığa dönüşüyor. Bakın, övülürken, İsa'ya övgü sözleri söylerken, İsa'nın sözlerine hayran kalan bu aynı insanlar bir anda bu kadar bir şey bir şekilde değişiyor. Değişince ne yapıyorlar? Onu öldürme noktasına kadar geliyorlar. Karşı durmaya başlıyorlar ve onu öldürme noktasına kadar geliyorlar. Demek ki burada şunu anlamaya çalışıyorum. Ya insanları bu kadar kudurtan neydi? İsa ne söyledi de bunları kudurttu? İnsanları bu kadar öfkelendiren, alevlendiren neden neydi diye soruyu sormak gerekiyor. Neden? İmansızlık. Evet. Başka? Aslında çok basit. Bir insan ne zaman tepki gösterir? Evet. Evet, evet. Şimdi bak, evet, şimdi bu ya. Şimdi bak, bu insanların kafasında bir kalıplaşmış bir düşünce yapısı vardı bu halkın kafasında. İsa'nın söylediği sözler onların sabit fikirlerini ne tamamen tersti. Onlara tam karşıydı söylediği sözler. Kafalarında oluşan o yapıya, o oluşuma tamamen tersti. Yani bir şekilde İsa'nın söylediği sözler onların hoşuna gitmeyen sözlerdi. Şimdi Türkçe tabii kesinlikle. Şimdi bakın Türkçemizde çok güzel bir söz var aslında. Onu söyleyeceğim. Başını söyleyeceğim, sonunu siz tamamlayın. Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar. Bak yedi köy, dokuz göz sayısı değişiyor ama yöreye göre. Ama doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar diye bir söz var. Bizim atasözümüz. Demek ki değerli kardeşler, şunu düşünmemiz lazım. Okşandıkça, arka sıvazlandıkça, arka yağlandıkça, öpüldükçe, sıkıldıkça senden iyisi, senden güzeli, senden harikası yok. Ama aynı kişiyi eleştirmeye başladığı zaman, onun yanlışlığını açığa çıkarmaya başladığı zaman ne oluyor? Senden daha da kötüsü olmuyor. Bakın, İsa öndeki sözlerle onlara övgü sözleri oldu. Ama ne zaman ki bu sözler, çünkü onlar bir Mesih bekliyorlardı. Kafalarında oluşmuş bir Mesih vardı. Ama karşılarındaki Mesih onların bekledikleri Mesih değildi. Farklı bir Mesih. Anlatabiliyor muyum? Onun için İsa'nın sözleri bu gerçekleştirmiştir dedikten sonra onlara bir karışıklık yarattı. Şimdi Augustine, Tanrı adamı, çok güzel bir söz söylemiş. O söz çok hoşuma gidiyor gerçekten. Diyor ki Augustine, gerçek diyor kişiyi aydınlattıkça, o kişiye bilgilendirdikçe o kişi o bilgiden, o gerçekten hoşnut kalır, memnun kalır ve hoşnut olur. Ama diyor ki aynı gerçek o kişiyi eleştirmeye başladığı zaman, şimdi gerçek kişiyi aydınlattıkça sorun yok. Kişiye bilgi verdikçe sorun yok. Ama aynı gerçek o kişiyi eleştirmeye, yanlışlığını göstermeye başladığı zaman ne diyor? Diyor ki kişinin suratı asılır ve mutsuz olur ve o sahip olduğu, o sevdiği gerçekten nefret etmeye başlar diyor. Hakikaten doğru. Değil mi? Gerçeği söylüyorsun, o gerçek seni eleştirmiyorsa aman diyorsun, ne kadar da güzel. İhya oluyorsun, rahatlıyorsun, gevşiyorsun. Doğru mu? Evet. Ama gerçeği söylüyorsun tatlı bir şekilde, sevgiyle bir şekilde kardeşi eleştiriyorsun. Yani yanlışını gösteriyorsun. Allah tamam. Karşı hatağa geçiyor. Emdiğin sütü burnundan fitil fitil getiriyor. İşte burada olan durum tam Augustine'in söylediği durum söz konusu. Gerçek mutlu ediyor ama aynı gerçek kişi nefret, aynı gerçekten kişi nefret edebiliyor eleştirildiği zaman. Eleştirilmekten pek hoşlanmayan varlıklarız. Eleştirilmekten pek hoşlanmayan varlıklarız değerli kardeşler. Onun için bugün günümüzde de aynısı. Bugün herkes duymak istediğini duymak istiyor. Evet, evet. Yani ben çoğu zaman tanık oldum. Mesela burada vaaz ediyorsun ya da başka yerde vaaz ediyorsun ya da başka kardeşler vaaz ediyor. Alması gerektiğini, işine geleni alıyor içinden. Aslında onun içinde gerekli olan o diğer şeyleri dışarıda bırakıyor. Anlatabiliyor muyum? İşine geleni alıyor, işine gelmeyeni dışarıda bırakıyor sevgili kardeşler. Aynı bugün olduğu gibi. Onun için 22. ayette ifade ettiği gibi lütufkar sözler duymak isterler diyor. Aynı bugünkü gibi. Lütufkar sözler, popoflayıcı, övücü, teselli edici sözler duymak isterler. Bugün birçok topluluklarda bence yapılan vaazlar da bu yönde. Gerçekten bu yönde sevgili kardeşler. Ben bu noktada bir soru size yöneltmek istiyorum. Rabbimiz ayetleri okuduktan sonra hiçbir açıklama yapmadan, konuşma yapmadan sessiz kalıp oturabilir miydi? İstese oturabilirdi. Tabii doğru. Tabii öğretmeye geldi. Ama okuduktan sonra birçoğumuzun yaptığı gibi o da normalde kapatırdı kitabı, roleyi kapatırdı. Yerine oturur, sessizliğe bürünürdü. Ama burada tam tersini yaptığını görüyoruz. Neden Rabbimiz konuşma gereği duydu? Evet. Evet. Tabii. Çünkü Rabbimiz okumuş olduğu sözlerden çok daha farklı, onların yüreklerini silkeleyebilecek açıklamada bulunması gerekiyordu. O amaçla sessiz kalmadı. Yani okuduğu sözleri Rab yeterli görmedi. O sözleri kendi ifadesiyle açıkladı. Amaç neydi? Onların yüreklerini silkeleyip kendilerine gelmelerini, yanlış düşüncedeydiler çünkü Mesih konusunda da, kendilerine gelmelerini sağlamaktı amacı. Rabbimizin geliş amacı buydu zaten. Yani yaşamları, yürekleri, geleceği ve Tanrı ile olan ilişkiyi değiştirmekti görevi, hamdolsun. Onun için bu onların kafasında olan o sabit fikirleri değiştirmek için de yürekler bir şekilde silkelenmesi gerekiyordu. Çünkü neden? Yahudilerin Tanrı ile ilgili olan düşünceleri tamamen farklıydı sevgili kardeşler. Yani Tanrı hakkında düşüncelere yaklaşımları farklıydı. Onları, o konuları yorumlamaları farklıydı. Farklı bir yapı içerisindeydiler değerli kardeşler. Bugün çevremizde de baktığımız zaman gerçekten Tanrı'yı çok daha farklı bir şekilde anlatanlar var çevremizde, değil mi? Bırakın çevreyi, imanlar arasında bile Tanrı'nın insan olan yaklaşımını çok değişik bir şekilde, değişik bir anlayış içerisinde anlatan ya da o tanrısal gerçekleri farklı bir şekilde yorumlayan insanlar var. Bazı topluluklarda gerçekten ben bunu duyuyorum sağdan soldan. Bazı topluluklarda hep Rabbimizin kucaklayan, sevecen, bağışlayan, koruyan, acıyan yönü hep öne çıkartılıyor. Değil mi? Rabbimiz seven bir Rab. Rabbimiz acıyan bir Rab. Rabbimiz kucaklayan bir Rab. Rabbimiz teselli eden bir Rab. Bizim Rabbimiz farklı bir Rab. Biliyorum. Bu yönünü inkar etmemiz mümkün değil. Ama madalyonun bir de öbür yüzü var. Bravo. Bravo. O zaman ne dememiz lazım? Tanrı'nın öfkesini, Tanrı'nın azarlayan, dediğin gibi yargılayan yönünü de bir tarafa bırakmamamız gerekiyor. Tanrı seviyor ama sevdiğini de yargılıyor. Tanrı seviyor ama sevdiğini de azarlıyor, paylıyor. Bunu da görmemiz lazım. Eğer biz hayatımız içerisinde Tanrı bizi belki benim sizi payladığım gibi paylamıyor fiziksel anlamda. Ama ne yapıyor? Yaşadığınız olaylarla senin kendine gelebilmen için yaşadığın olaylar aracılığıyla seni paylıyor. Tamam mı? Seni silkeliyor, seni birazcık kendine getirmeni, kendine gelmeni sağlıyor. Ya, bir takım olaylarla. Onun için değerli kardeşler, hiçbir şekilde kutsal kitaba uymayan bir yaklaşımdır. Sadece Rabbimizin iyi yönlerini burada işlersek biz. Hamdolsun ben herhalde burada sadece Rabbimizin harika yönlerini işlemiyorum, değil mi? Bazen azarlıyor, değil mi söz? Paylaştığım sözler bazen azarlıyor, bazen silkeliyor, bazen arada bir hacı geliyor, benim yüreğime dokundu diyor. Bazen sizlerden bazılarınız geliyor, ya bu beni çok eleştirdi diyor. Tamam mı? Gözlerimin açılmasın, sen de birkaç defa gelmiştin. Gözlerimi açtın Recep abi. Bugün Enver'in söylediği sözler karşısında söylediğin gibi. Değil mi? Her zaman iyi sözler yok. Rabbin yargılayan yönünü de burada paylaşmamız gerekiyor değerli kardeşler. Evet. Rabbimiz yapmış olduğu konuşmayla hizmetinin sadece ve sadece Yahudiler için değil, diğer bütün ulusların içinde, yani Rabbimizin hizmeti, Rabbimizin merhameti, Rabbimizin iyiliği, yaptıkları sadece bir ulus için değil, o ulusun dışında olan başka uluslar için de, diğer bütün insanlar için de geçerli olduğunu ne yaptı? Yahudilerin içerisine, o gözlerine soka soka onlara açıkladı sevgili kardeşler. İşte onun için öfkelendiler. Onun için onu öldürmeye kalktılar. Çünkü ne yaptı? Bir şekilde şunu yaptı İsa. Yahudiler kendilerini çok yukarıda görüyorlardı ya. İsa ne yaptı? Diğer uluslardan olanları da aldı. Onların seviyesine belki onları biraz daha yukarıdan çıkarttı. Şimdi onların hoşuna gitti mi bu? Hiç de hoşlarına gitmedi. Onları işte bir şekilde böyle harekete geçiren hareket, davranış bir şekilde bu oldu. Evet. Şimdi İsa bunu nasıl yaptı? Bakalım kutsal kitaba. Okuduğumuz parça içerisinde görüyoruz. İsa onların gözünün içerisine soka soka onların yüreklerinin silkelenmesini nasıl sağladı? Okuduğumuz parçaya bakın lütfen. Okuduğumuz parçaya bakın, orada yanıtını vereceksiniz. İki tane örnek kullandı İsa. İki tane örnek kullandı. O iki tane örnek ile o halkın kendilerine gelmelerini sağlıyor. İki örnek ile. Tamam. Yani şöyle diyebilir miyiz? İsrail'in iki büyük peygamberi vardı. Bir tanesi İlyas, öbürüsü Elişa. Değil mi? Bir İlyas'tan, bir de Elişa'dan birer örnek vererekten onların kendilerine gelmelerini, aslında daha doğrusu şöyle söyleyeyim, onların yaralarına parmak bastı İsa. Onların acıyan yaralarına parmak bastı. Çünkü neden? İlyas ne yaptı değerli kardeşler? Birinci Krallar 17. bölümde, sekizinci ayetten 16. ayete kadar olan kesimde İlyas peygamberin ne yaptığını çok güzel açıklıyor. Yahudi olan dulları atlıyor İlyas peygamber o açlık döneminde. Yahudi olan dulları atlıyor. Ne yapıyor? Sayda bölgesinde Yahudi olmayan dullarla ilgileniyor. Bu korkunç bir şeydi aslında Yahudiler için. Yahudilerin dullarını atlıyor, Sayda bölgesindeki dullarla ilgileniyor. Peki Elişa ne yapıyor? Şimdi Yahudiler arasında birçok cüzdanlı hasta vardı. Birçok, değil mi? Tabii Yahudiler arasında birçok cüzdanlı hasta vardı. Aslında onlara göre Elişa peygamber aslında o kişilerin iyileşmesi için bir şeyler yapması gerekiyordu. Ama ne yaptı? Suriye ordu komutanı Naaman'ın cüzdan hastalığından kurtulmasına sağladı. Bu korkunç bir şeydi Yahudiler için değerli kardeşler. İkinci Krallar 5. bölüm 1. ayetten 15'e kadar. Bunu da orada görüyoruz. Demek ki Yahudi olmayan Suriye ordu komutanı Naaman'ın cüzdanından kurtulmasını sağladı. Bu olacak bir iş değildi Yahudilerin gözünde. Olmaması gereken bir şeydi sevgili kardeşler. Neden? Ya değerli kardeşler, burada üç grubu sayacağım. Bu gruplardan bir tanesi kadınlar. İkinci grup o dönemde cüzzamlılar. Üçüncü grupta değerli kardeşler diğer ulustan olan insanlar. Üç tane grup: kadınlar, cüzzamlılar ve diğer ulustan olan insanlar. Bu kişiler, Yahudiler, bu üç grubun insanlarını, bu üç grubu da kendilerinden çok çok aşağı seviyede görüyorlardı. Ama Rabbimiz bu üç grubu da ne yaptı? Hem kadınları, dulları ihtiyaçlarını karşılamakla, hem kadınları, hem de cüzzamları, hem de diğer ulustan olan insanları ne yaptı? Yahudilerin çıtalara yukarısına çıkarttı. Hamdolsun. İyi ki Rabbimiz bunu yaptı, yoksa biz kurtulma şansımız yoktu. Sanki Rab sadece Yahudiler için geldi olurdu o zaman. Ama sadece Rab Yahudiler için gelmedi hamdolsun. Rabbimiz bütün ulusları sevdi. Dünyayı sevdi diyor. Unutmayın. Dünyayı sevdi hamdolsun. Dünyayı sevmiş olması bizim de sevildiğimizi gösteriyor. Yahudilere böyle kocaman bir darbe indi. Bunu yapmakla İsa onların kafasına böyle bir şekilde büyük bir darbe indirmiş oldu. Ve ne oldu? Kendilerini diğer uluslardan üstün gören bu İsrail halkı, bu ulus, kudurdular. Öfkeden ne yapacaklarını şaşırdılar. Ve kutsal kitaba baktığınız zaman çok ilginç. Onlar diğer ulustan olan insanları sokaklarda sinsi sinsi dolaşan köpekler olarak, yargıyı hak etmiş kişiler olaraktan görüyorlardı. Diğer ulustan olan insanları köpek olaraktan görüyorlardı. Ne korkunç bir şey değil mi? Tabii hala var. Ayrı bir şey. Tabii ki hala var. Yani bu halk, onun için diyorum, bu halkın kafasında Tanrı düşüncesi kavramı, o oluşum yanlış bir oluşumdu. İşte o oluşumu Tanrı değiştirmesi gerekiyordu İsa Mesih aracılığıyla. Rab İsa Mesih aracılığıyla o Yahudilerin kafasında oluşan yanlış oluşumu bir şekilde bu tür açıklamalarla ne yaptı? Onları değişimini sağladı. Değişme yönünde onlara yardımcı olmuş oldu. Çünkü onlar nasıl bir Mesih bekliyorlardı? Biliyor musunuz nasıl bir Mesih bekliyorlardı onlar? Kendi beklentilerini karşılayacak bir Mesih. Yani kendi ihtiyaçlarını karşılayacak. Kendi beklentilerini karşılayacak ama diğerlerini dışarıda bırakacak bir Mesih'i bekliyorlardı. Ama karşısında dikilen Mesih, İsa Mesih, bambaşka bir Mesih. Onun için dediğim gibi onların beklediği kişi Mesih, Mesih olamazdı. Bir marangozdu, bir marangoz parçasıydı. Yusuf'un, Meryem'in oğluydu. O kadar. Onların gözünde buydu. bunu söylerken burada şunu da söylememiz gerekiyor. Tanrı bizim gibi, farklı uluslardan olan bizler gibi kişileri kurtulmak için her şeyin bir başlangıç noktası olduğu gibi Tanrı en zayıf, en güçsüz, en küçük halkı seçmesi gerekiyordu. İşte Tanrı İsrail halkını seçmiş olması doğrudur. O halkı özel bir şekilde bir hak tanımış olması doğrudur. O halk aracılığıyla başka ulusların kurtuluşlarını sağlaması gerçeği doğrudur sevgili kardeşler. Bunu burada tabii ki ifade etmek gerekiyor. Kutsal kitabın aktardığı gerçek bize bu. Çünkü Tanrı İsrail ulusunu seçmeseydi o zaman diğer ulusların kurtuluşu mümkün olmazdı. Onun için bir ulusu, o ulus güçlü bir ulus olamazdı. Küçük, zayıf, en diyelim aşağıda olan ulusu seçip kendi yüceliğini diğer uluslar önünde kanıtlamış, o güçlü uluslar önünde bir şekilde kanıtlamış oldu. Hamdolsun ki Tanrı dünyayı sevdi, tüm insanları sevdi ve biricik oğlunu Yusuf için de, eylem için de, bizler için de, hepimiz için de gönderdi. Hamdolsun. Temel sorun neydi Yahudilerin? Başka bir soru. Yahudilerin temel sorunu neydi sevgili kardeşler? Söyledim. Sözümün yani konuşmamın içerisinde söyledim bol bol. Evet. Evet. Neydi temel sorun? Evet. Ha işte bu. Yani burada anlattıklarım bunu özetliyor. Yani seçilmiş bir ulus oldukları için gurur onları acayip bir şekilde nasırlaştırdı. Tamam mı? Ve onlar alçalarak, kırılarak Rabbin önünde kırılmadılar. Gururlarını alçatmadılar sevgili kardeşler. Rabbin eline gururlarını teslim etmediler. İsa hakkında bilgisizler. Ama bunun farkında değillerdi. Yanlış anlayışlarının kölesi olmuşlardı bu kişiler. Yani kendi dar görüşleri arasında sıkışıp kalmışlardı. Dar bir felsefeden, dar bir pencereden bakıyorlardı. Kendi kafalarına göre belirli bir düşünce yapısı içerisinde sıkışıp kalmışlardı bu insanlar sevgili kardeşler. Ama bundan dolayı Rabbimizin sağladığı o özgürlüğe, o gerçek özgürlüğe, daha önce de ifade ettiğim o harika özgürlüğe kavuşamadılar. O özgürlüğe sahip olamadılar sevgili kardeşler. Gurur ya da başka yanlış anlaşılmalar, yanlış düşünceler seni de Rab ve kurtarıcının sağlamış olduğu özgürlükten ve o özgürlüğü doya doya yaşamaktan geri tutmasın. Rab bizi özgür etti ama o özgürlüğün tadını çıkarmamız için. O özgürlüğe bakanlar o özgürlüğe ivrenmesi için Rab bizi özgürlüğe kavuşturdu değerli kardeşler. Petrus'ta 2. bölüm, 1. Petrus 2. bölüm 16. ayet bakın ne diyor? Bu özgürlüğün nasıl bir özgürlük çok güzel bir şekilde ifade ediyor. Bir kardeş okuyabilir mi? 1. Petrus 2. bölüm 16. ayet. Evet.
Özgür insanlar olarak yaşayın. Ancak özgürlüğünüzü kötülük yapmak için bahane etmeyin. Tanrı'nın
çok güzel. Bu kadar. Çok güzel. Çok güzel. Özgür insan olaraktan yaşayın. Ancak özgürlüğünüzü kötülük yapmak için bahane üretmeyin. Bahane etmeyin diyor. Neden? Sorusuna da yanıtı size kullanmıştım bu ayeti. Hatta bu ayet üzerinde çok geniş bir şekilde durdum. Galatyalılar 5. bölümde. Nedenine açıklık veriyor. Galatyalılar 5 ayet 13. Galatyalılar 5 ayet 13. Bakın onu da okuyun lütfen.
Kardeşler siz özgür olmaya çağrıldınız. Ancak özgürlük benlik için fırsat olmasın.
Bakın ne kadar güzel ve net bir şekilde yanıtını veriyor. Özgür olmaya çağrıldınız bu doğrudur. Ancak özgürlük benlik için fırsat olmasın. Özgürüm ama her şeyi yaparım. Şimdi bakın, örnek vermek istiyorum size. Bu dereleri, nehirleri düşünün. Doğru mu? Baktığınız zaman, ben şeydeydim işte, Neufund'a gitmiştim cumartesi günü. Neufund'da bir dere kenarından geçiyorsunuz böyle. Ne kadar güzel, rahat bir şekilde özgürce akıyor. Özgürce akıyor. Nehir kendi sınırları içerisinde özgürce akıyor, değil mi? Şimdi o nehrin özgürce aktığı o sınırların dışına çıktığı zaman ne oluyor? O özgürlük neye dönüşüyor? Felakete dönüşüyor, değil mi? Yani özgürüz ama sınırlarımız belli. Rab o sınırlarımızı belirledi. Özgürlüğümüzü, sınırımızı aşarak başkalarının yıkımına neden olmayalım. Bakın en güzel örneğini Japonya'da yaşadık, doğru mu? Denizin kendi bir sınırı var. Değil mi? Fırtına olduğu zaman dalga oluyor, kabarıyor, değil mi? Ama kendi sınırı içerisinde kabarıyor. Her şey kendi sınırı içerisinde. Ama gördük o depremde ne yaptı? Kendi sınırını aştı deniz. Kendi sınırını aşınca ne oldu? Hiçbir güç önünde dayanamadı. Yıktı, bozdu, parçaladı, dağıttı sevgili kardeşler. Onun için benim söylemek istediğim şu. Bu insanlar gibi, burada anlatılan bu insanlar gibi sen de sakın sanki her şey senin kendi etrafında dönüyormuş gibi hiçbir zaman düşünme. Yani ben özgürüm, Rab'deyim, sanki her şey benim etrafımda dönüyor havasına girmeyin o halk gibi. Anlatabiliyor muyum? Biz seçildik, biz buyuz, biz üstünüz, ben şanslıyım. Hayır. Onların yaşadığı, onların o büründüğü yanlış duygulara bizler bürünmeyelim. Tersine Petrus'un burada ifade ettiği gibi, 1. Petrus 2.16'da ifade ettiği gibi özgür insanlar olarak yaşayın. Özgür insanlar olarak yaşayın. Ama bu özgürlük hatun sana tat versin. Bu özgürlük bana tat versin. Bu özgürlük sana tat versin. Hepimize bu özgürlük tat versin. Ve burası çok önemli. Lütfen altını çiziyorum. Sevgiyle, istekle, hizmet etme yönünde her birinizi teşvik etsin bu özgürlük. Tekrar söylüyorum. Sahip olduğunuz bu özgürlük sevgiyle, içtenlikle, istekle hizmet etme yönünde sizi yüreklendirsin, sizi teşvik etsin. Çünkü bizim Rabbimizin sağladığı özgürlük günah işlemek için değil, hizmet etmek için bizi özgür kıldı. Amin. Rab bizi hizmet etmek için özgür kıldı. Eğer hizmet ediyorsam özgürlüğünün tadını aldığım için hizmet ediyorum. Yoksa yapmış olmak için desinler uğruna değil sevgili kardeşler. Bu özgürlük sana tat veriyor mu? Son bir soru ile baş başa bırakıyorum. Bu özgürlük sana tat veriyor mu? İsa Mesih'te sahip olduğun özgürlük, bu muhteşem özgürlük başkalarını imrendiriyor mu? Başkaları sana baktığında ya sende bambaşka bir özgürlük var. Nasıl bir özgürlüğe sahipsin? Ben de bu özgürlüğe sahip olmak istiyorum diyerek imreniyorlar mı? Yoksa senin yaşam tarzına baktıkları zaman ya bu mu senin yaşadığın özgürlük? Diyerek Rabbe onur yerine hüzün getiriyor. Dua edelim, yüreklerimize eğelim sevgili kardeşler. Rab bizi özgür kıldı, hamdolsun. Müthiş bir özgürlüğe kavuşturdu. O özgürlüğün tadını ala ala yaşayalım, doya doya yaşayalım. Enver'in dediği gibi o boş zamanlarda da özgürlüğün tadını çıkartalım. Hizmet ederken de özgürlüğün tadını çıkartalım. Hizmet etmek bize sıkıntı vermesin. Aynı Rab'de aldığımız o tadı aynı oranda sürdürmeye devam edelim. Eğelim yüreklerimizi. Sami kardeşine her zamanki gibi 25-30 saniyenin sonra duayla kapatır. Ya.